Ayrım 12. Rüştünün yaklaştığını görünce Gülay ve Dilek bir işlerinin olduğunu bahane ederek Şule'nin yanından ayrıldı. Genç kız ateşin başında yalnız kalmıştı. Arada bir gözlerinin önüne düşmüş olan saçları arasından sağ tarafından yaklaşmakta olan genç adama şöyle bir göz atıyor, sonra yine elindeki çubukla ateşi karıştırmaya devam ediyordu. Rüştü gelip yanında dikilince başını kaldırıp ona gülümsedi. İlk konuşan genç adam oldu. ''Çok soğuk değil mi?''
''Evet, sanki gittikçe daha da soğuyor.''
''İçeride konuştuk ama adını bile öğrenemedim.'' dedi Rüştü utangaçça.
''Şule'' dedi genç kız. ''Ya senin?''
''Rüştü ben.''
Bu noktada ikisini de rahatsız eden bir sessizlik başladı. Sonunda bozan yine Rüştü oldu.
''İçeride sıkılıyorum. Şimdilik yapacak hiçbir şey yok. Biraz konuşmak ister misin?''
''Konuşuyoruz ya.''
''Öyle ya.'' diye güldü Rüştü. ''Biraz yürüyelim istersen.'' dedi Şule ve birlikte yürümeye başladılar. ''Buraya nasıl geldin?'' diye sordu Rüştü. Bunu gerçekten ölesiye merak ediyordu. Bu insanlar neden buradaydı? Kadınlar, çocuklar, hepsi hangi akla hizmet buraya gelmişlerdi?
''Bu çok uzun bir hikaye, hiç bahsetmesek daha iyi.''
Rüştü bunu kabul etti. Kızdan gerçekten çok hoşlanmıştı ve bunun karşılıksız olmadığını da görebiliyordu. Akşamın geç saatlerine dek birlikte dolaştılar, sohbet ettiler. Rüştü Şule'nin üniversite mezunu olduğunu ağzı bir karış açık öğrenmişti. Kız arkeoloji okumuştu. Diğer iki arkadaşıyla da tanıştırdı onu. Dilek psikoloji, Gülay ise fizik eğitimi almıştı. Buradakilerin çoğunun onlar gibi iyi eğitilmiş insanlar olduğunu söylüyordu kızlar. Savaşçı Kızıl Kurtlar dışındakilerin tamamı böyleydi. Savaşçılar arasında da yüksek öğrenim görmüş olanlar bir hayli fazlaydı söylediklerine göre. En ilginç bilgilerden biri, buraya kabul edilenlerin çok uzun sağlık taramalarından geçirilmiş olmasıydı. Rüştü ve Şule birlikte iki tarafında bir hayli keyif aldığı mutlu bir akşam geçirdiler. Ertesi gün de görüşeceklerdi. Koray gözlerini dikmiş Gökhan'ın tepkisini bekliyordu. ''Bunu yapıyor olamazlar.'' dedi Gökhan. ''Sanırım bunu gerçekten yapıyorlar. Kendi ırkları dışındakileri öldürecek bir virüs geliştiriyorlar. Ne yazık ki elimdeki tüm kanıtları kaybettim. Angelina Drewmeyer'in bir trafik kazasında öldüğünü öğrenebildim. Tabii ki yalan. Onları izleyen adamlarımı da bir tuzakla yok ettiler. Sonra da buraya baskına geldiler. Saldırganları yok ettik ama çadırıma roket attılar. Şimdi ne duruma geldiklerini bilmiyoruz. Ama İran'da adamları kapsülü kırınca kendi de ölmüştü.'' Ama son denemeler başarıya ulaşmaya çok yaklaştıklarını gösteriyor. Başarılı olduklarına inanmış olsa gerek. O zaman bu virüs doğrudan genetik müdahale yapan bir şey. Sadece sarı ırk dışındakilere zarar vermesini sağlamanın tek yolu bu. Solunum sisteminde bir şeyler aramak boşuna.
Evet.
Ama bunu yapan adamlar farkında değil mi? Kendileri de saf değiller ki. Başarılı olurlarsa Çin'in de yarısından fazlası yok olacak. Bunu göze aldıkları anlamına gelir bu da.
Peki ne yapacağız? Jiwonching adası bu çalışmaların merkezi anlaşılan.
Gökhan, bence resmi bütünüyle göremiyorsun. Bak şu resme. Gökhan'a havadan çekilmiş bir kasaba fotoğrafı uzatıyordu. Birkaç bina harap haldeydi, terk edilmiş gözüküyordu.
Nedir bu? Adadan mı çekilmiş?
Hayır dedi Koray. Gerçi bu fotoğraf da bir adadan. Daha doğrusu şimdi yarımada. Yok olmak üzere olan Aral Gölü'ndeki Vozrojniye adası. Rusça yeniden doğuş veya Rönesans anlamına geliyor.
Gökhan hala fotoğrafa bakarken dalgın bir şekilde biliyorum dedi. Bu adada 50 yıl biyolojik silah denemeleri yapıldı. Ruslar buradaki merkeze Aralsk 7 dediler. Soğuk savaş sonrası Ruslar çekilirken adada boşaltıldı.
Peki sence onca çalışmanın sonucu ne oldu?
Gökhan Koray'ın ne demeye çalıştığını anlıyordu.
Sadece bu mu? Bates and Myers'ın 6 ülkeye daha satış yaptığını öğrendik. Biliyorsun biyolojik silahlara fakir ülkelerin atom bombası derler. Bir deliği kapasak ne olacak?
Gökhan şimdi en az Koray kadar karamsardı. Koray onun gözlerinin içine bu garip bir ifadeyle baktı. Sanki esas darbeyi sona saklamıştı.
Buraya gel Gökhan. Yazıtlardaki şu son şekle bakar mısın? Biz bunun büyük ölümü simgelediğini düşünüyoruz.
Bir yuvarlağın altında yılan vardı.
Gökhan şekli incelemek için çerçeveye eğilmişken Koray bu kez camın üzerine antetli bir kağıt koydu. Boş kağıdın antetli bölümünde Bates and Myers'ın isminin yanında şirket logosu vardı. Ve Gökhan ona dikkatli bakınca bir an kanı dondu. İki şekil kuşku götürmez bir şekilde aynıydı. Binlerce yıl önce yaşamış kâhin bu logoyu büyük ölüm olarak işaret etmişti.
11 Şubat 2013 Kızıl Kurtlar Köyü.
Gökhan bundan sonrasında ne olacağını kestiremiyordu. Elinde dünyanın en güçlü adamlarından kurulu bir takım vardı. Orta Asya'daki en büyük yasa dışı gücün içindeydi. Arkasında bir ülkenin kaynakları vardı. Ama düşman o kadar büyüktü ki tüm bunlara rağmen kendini güçsüz hissetmesine neden oluyordu bu. Binlerce yıllık bir kehanetle nasıl mücadele ederdi insan? Koray'ın anlattıklarının özellikle bu kısmını adamlarından saklamaya karar vermişti. Huzursuz bir iç çekişle yatağında döndü. Gökhan yardım istiyorsa Koray'ın dediklerini yapmalıydı. Burada, bu kampta, Orta Asya'da bulunduğu sürece Koray'ın himayesi ve emri altındaydı. Beyaz piramidin gerçek olduğuna inanmıştı. Aslında Koray'ın hikayesinde ona inandırıcı gelmeyen hiçbir şey yoktu. Çinlilerin piramidi yok etmesi, belgeleri dünyadan gizlemesi, sonra Koray'ın keşfi ve operasyonları. Bunların hepsi tamamdı. Büyük bir başarı, tarihi değiştirecek bir buluştu Kızıl Kurtların bu yaptığı. Ama bundan sonrası ona fazlaydı. Kehanetler, şamanlar, kahinler... Koray'ın söyledikleri aslında mantıklı ve gerçekle şaşırtıcı bir uyum içindeydi. Ama bir yandan da bunun neye uygulansa doğru çıkacağını düşünüyordu. Yeterince uğraşıldığı zaman rastgele seçilmiş herhangi bir metinden onlarca dudak uçuklatan kehanet çıkarılabileceğini düşünüyordu. İlk başta rahatsız olmuş, neredeyse Koray'ın söylediklerinden tiksinmişti. Mantığıyla reddetmek için çabalamıştı. Bunu biraz belli edince o da ona, ''Ben saçma sapan fantastik şeylere inanıyorum, öyle mi? Bunu bana vücudunun her tarafından mikrop gibi makineler kaynayan biri söylüyor. Cüssesinin 5 katı gücünde saçma sapan bir hızla hareket edebilen biri söylüyor. O zaman kendine de inanma Gökhan.'' demişti. Evet, 10 yıl önce ona böyle bir şey olabileceğini söyleseler belki buna da inanmazdı. Ama kabullenmesi de bu kadar zor olmazdı. Bilim kurgu ayrı şeydi zaten. Ama bunlar... Artık Koray'ın söylediklerine inanıp inanmamakla ilgilenmemesi gerektiğini fark etmişti. Belli ki Koray'ın da bununla ilgileneceği yoktu. Nedenleri ne olursa olsun çok önemli bir ortak noktaları vardı. Çin'deki biyolojik silah. Başka tehlikeler de olabilirdi ama şu anda öncelik görevde ve en somut olanındaydı. Varsın birisi bunun kehanetteki küçük askerler olduğunu düşünsün. Biri de bunu yok etmezse dünyanın başına büyük bir felaket geleceğini... Bu şey vardı ve bunu ikisi de biliyordu. Mesele Koray'ın kabullenişindeydi. Kehaneti gözü kapalı kabul etmiş, sonu beklemeye başlamıştı. Kendini ve dünyayı bu sondan kurtarmak için bir şeyler yapılması gerektiğini söylediğinde Gökhan'a gülmüştü. O sonu kabullenmişken ondan nasıl yardım alınabilirdi? İşte Gökhan'ı bu gece uyutmayan buydu. Komadaki bir adama ne yatıyorsun haydi kalk yürü denmezdi ki. Bir süredir hafif hafif duymakta olduğu uğultunun biraz daha güçlendiğini fark etti. Üstündeki yün örtüyü kulağının üzerinden çekip dinledi. Rüzgarın uğultusuna karışan insan sesleriydi bunlar. Bir süre kulak kabarttıktan sonra şiltesinde doğruldu. Üstüne paltosunu geçirip çadırdan çıktı. Kampta ateşler söndürülmemişti. Dikkatini ilk çeken aynı yöne doğru hareket eden meşale ateşleri oldu. Çadırdan çıktıktan sonra sesi daha iyi duyar olmuştu. Tuhaf, folklorik bir şarkıya benzeyen bir melodi çok sesli olarak söyleniyordu. Ses meşalelerin gittiği taraftan geliyordu. Ses onu çekiyormuşçasına ilerledi. Yıllar önce buna benzer bir ayine şahit olduğunu hayal meyal hatırlıyordu. Meşalelerin birkaçı ileride gözden kaybolurken kampın batı sınırına yaklaşmış olduğunu ve zeminin yukarı doğru hafif bir eğim kazandığını fark ediyordu. Gözden kaybolan alevleri görememesinin nedeni bu eğim olmalıydı. 20 adım sonra küçük tepenin zirvesinde dona kaldı. Yukarıda parlayan dolunay neredeyse biri onu yeryüzüne doğru çekmiş gibi kocaman ve görkemli görünüyordu. Aşağıdaysa onlarca meşalenin titreyen alevi göz alıcı bir gösteri sunuyordu. Ortada büyük bir ateş yanıyordu ve kampta yaşayanlar bu ateşin etrafında hareket ediyor ya da oturuyorlardı. Yüzleri ya da vücutları seçilmiyordu ama taşıdıkları meşaleler onları belli ediyordu. Biraz bakınınca seslerin kaynağını buldu. Birkaç kadın topluluğun biraz dışında kalan bir noktada bu tuhaf şarkıyı söylüyordu. Arkasında ayak sesleri duyunca irkilerek döndü. Bir kadın ona doğru geliyordu.
Kadın yanından geçip gidene kadar bekledi. Tuhaf bir suçluluk duygusu hissetmişti kadın geçene dek. Sonra olanları yakından görebilmek için peşinden yürümeye başladı. Fakat fazla ilerlemedi. İnsanların yüzlerini görebileceği bir noktaya geldiğinde bir ağacın yanında durdu. Herkesin sırtında, omuzlarında kürkler vardı. Büyük alevin arkasına iki sıra bir hayvan kürkü gerilmişti. Bir ayıya ait olmalıydı bu. Birazdan kadınların söylediği şarkı hissettirmeden ton değiştirirken iki adamın ateşin önüne doğru yürüdüğünü gördü. Diğerleri bu ikisinin çevresinde bir çember oluşturmaya koyulmuştu bile. Dikkatli baktığında adamların yüzlerinin yerinde kurt yüzleri olduğunu seçebiliyordu. Yüzülmüş kurt derilerini başlarının üstüne geçirmişlerdi. Hayvanın kürkünün geri kalanı sırtlarından aşağı sallanıyordu. Bunlar oldukça büyük hayvanlar olmalıydı. Kuyruklarının yere değdiği görülebiliyordu. İki adam aniden birbirlerine kenetlendiler. Güreşir gibi bir süre bekledikten sonra ani bir hareketle ayrıldılar. Evet, bu bir güreşti ama pehlivanlar sürekli sıçrıyordu. Güreşin durağanlığı yoktu bunda. Kurt adamlardan biri ani bir hareketle kendini diğerinin bacaklarına doğru fırlattı. Ama diğeri onun havadaki bacaklarını yakalayıp üzerinden bir takla attı. Bu bir dans mıydı? Gökhan bir türlü emin olamıyordu. Şimdi adamların ikisi de yerdeydi. Çevrelerindeki çemberden de tek tek ayrıksız sesler yükselmeye başlamıştı. Şarkının temposunun arttığı işitilebiliyordu. Ayrıca bir erkek sesi de katılmıştı şarkıya. Diğerinin bacaklarını yakalamış olan adam rakibinden önce ayağa kalktı ve onu tutmakta olduğu ayak bileklerinden kaldırdı. Kendi çevresinde bir tur döndükten sonra onu ateşin üzerine fırlattı. Şimdi bunun bir dans olmadığını anlamıştı. Ateşten kıvılcımlar yükseldi, bazı odunların yeri değişti, bazı odunlardaki alev söndü ama oraya düşen adam şaşırtıcı bir hızla geri çıkmayı başarmıştı. Fakat o çıkar çıkmaz diğeri sıçrayarak yanına geldi ve bu defa ensesinden diğer tarafa doğru fırlattı. Çemberdeki insanların uğultusu artmış, şarkıyı bastıran tek bir titrek sese dönüşmüştü. Adamların ritmik güreşi bir süre daha devam etti ve sonunda birinin kalabalığın içine doğru kaçmasıyla son buldu. Bu arada Gökhan güreşe dalmışken kenara uzayıp giden bir masa getirilmişti. Topluluktaki insanlar sırayla masaya oturmaya başlamışlardı. Masanın üzerine belli aralıklarla konmuş metal çaydanlık gibi nesnelerden dumanlar yükseliyordu. Ayrıca içinde çeşitli büyüklüklerde mantarlar olan bazı kaplar vardı. İnsanlar kaplardan bir mantar alıyor, bunu bir süre buhar ya da dumana tuttuktan sonra yiyorlardı. Şarkının ritmi dikkat çekici derecede yükselmişti. Bu sırada şarkıya bir davul da katıldı. Bunu yaşlı bir ses takip etti. Masadan kalkan insanlar büyük ateşin çevresine yeniden bir hilal oluşturuyordu. Gerilmiş ayı postunun arkasından kurt yüzlü bir adam çıktı. Gökhan'ın orada olduğunu daha önce fark etmediği bir platformun üzerinde duruyordu adam. Kollarını havaya kaldırmıştı. İnsanlar başlarını önlerine eğmişlerdi. Gökhan şaşkınlıkla bu adamın Koray olduğunu fark etti. Yüzü bir kurt yüzüydü ama bu vücut kesinlikle ona aitti. Koray'ın şarkıya katılmasının hemen ardından tüm kalabalık da katıldı. Vadiyi ürkütücü bir uğultu doldurmuştu. Gökhan sağda fark ettiği bir hareketle döndüğünde altı adamının da onun gibi uzakta dikilip olanları şaşkınlıkla izlediğini gördü. Yavaşça onların yanına doğru yürüdü. Tanık oldukları bu şaman ayini gittikçe tüyler ürpertici bir hal alıyordu. İnsanların çoğu tuhaf bir trans halindeydi. O ilk düzenden eser kalmamış, vadide kaos başlamıştı. Şarkı ritmini kaybetmeden devam ediyordu. Gökhan ve diğerleri de gördükleri şeyin etkisi altına giriyorlardı yavaş yavaş. Ersoy göğsünün hemen altında bir balonun şişip indiğini hissediyordu. Utku'nun yüzüne hayranlık dolu bir gülümseme yerleşmişti ve gözleri coşkuyla parlıyordu. Hepsi şarkıya içlerinden ritim tutuyordu ve bazıları bunun farkındaydı. Derken ayin daha da ürkütücü bir hal aldı. Masanın etrafına toplanmakta olan kurtları Onur fark etmişti. Diğerleri de bunu korkuyla gösterdi. Kurtların nereden geldiğini görmemiş, daldıkları ayin içinde geldiklerini fark edememişlerdi. Onlarca kurt uzun masanın etrafındaydı. Bazıları sıçrayıp masaya çıkmıştı ve bazıları da yeni çıkmaya başlamıştı. Gökhan adamlarına, gelin dedi, bu iyice tehlikeli olmaya başladı. Seni isterler beyim.
Gökhan birkaç dakika önce uyanmış, şimdi kemerini bağlıyordu. "Tamam Nuri, sen git," dedi. Başıyla selam verip çıktı Nuri. Gökhan da giyinme işini tamamlamıştı. Paltosunu giyip o da terk etti çadırı. Birkaç gündür Koray'la görüşmeyi bekliyordu. Nedense gündüzleri adam yok oluveriyordu. Kemal Tarancı, "Sabredin beyim," demişti. Çelik takım günlerini spor yaparak ya da insanlara yardım ederek geçiriyorlardı. Elbette spor yaparken sergiledikleri doğal olmayan hız ve güçleri dikkati çekmişti. Gökhan ne kadar onları uyarsa da gösteriş yapmayı seviyorlardı. Kendilerini fazlasıyla beğenmişlerdi. Hava yine buz gibiydi. Geceden kalan ateşlerin çoğu canlılığını tamamen yitirmek üzereydi. Uzaklarda bir yerde güneş sırtını tepelere yaslamış, yatağında yarı doğrulmuş bir adam gibi görünüyordu. Ama bu güneşin neredeyse hiçbir işe yaradığı yoktu. Sanki gerçek değil de bir süstü, bir şaka malzemesiydi, plastik bir portakaldı. Koray'ın çadırına girdi. Kızıl Şaman onu yine gülümseyerek karşılamıştı. Bu defa yeni bir şey vardı.
"Günaydın Gökhan."
"Günaydın."
"Bugün kahvaltıdan önce küçük bir yolculuğa çıkmamız gerekiyor. Gördüğüm kadarıyla sen de hazırsın zaten, gidelim mi?"
Kendisi ayaklanmıştı bile. Gökhan, hazır olduğumu düşünüyorsan hazırımdır herhalde diye düşündü. Beraber çadırdan çıktılar. Çadırın hemen önünde kapkara yüzlü, yaşlı mı yaşlı, dişlerinin pek çoğu kırılmış kambur bir adam duruyordu. Gökhan'ın abasını çekiştirdi bu adam. Sonra onun şaşkın bakışları altında "Seni çok sevecekler," deyip uzaklaştı.
"Bu kimdi ya?" diye sordu Gökhan.
"Ali," dedi Koray. "Köyün delisi. Sen hiç delisi olmayan köy gördün mü?"
"Hiçbir hizmetten kaçınmadın demek," diye güldü Gökhan.
Kuzey-güney hattı boyunca tüm köyü kat edip ahırların bulunduğu bölüme ulaştılar. Bu sırada Koray ona Ali'nin bir şaman doktor olduğunu açıklamıştı. Belki tuhaf bir mizacı vardı ama iyi bir adamdı. Orada iki kadının kontrol ettiği iki at hazırlanmış onları bekliyordu. Sağdaki simsiyah bir kürk gibi kabarık bir kuyruğu ve uzunca tüyleri olan bir attı. Diğeri ise onun kadar heybetli bir doruydu. Koray siyah olana yönelirken "Binebilirsin değil mi?" diye gülerek baktı. Gökhan yaylada at binmeyi öğrenmişti ve çok seviyordu. Koray'ın alayına küçük bir gülümsemeyle karşılık verdi sadece. Koray'ın atını tutan kadın ona hiç destek olmazken, diğeri Gökhan'ın binmesine yardımcı olmak amacıyla alttan destek verdi. Durmakta olan bir arabayı eliyle durdurmakta olduğunu iddia eden bir adam ne kadar haklıysa, kadın da o kadar haklı olurdu Gökhan'a yardım ettiğini iddia etseydi. Gökhan Koray'ın peşinden atını sürmüştü. Şimdi kampa arabalarla gelirkenki derme çatma yolda ters yöne doğru oldukça ağır bir tempoda ilerliyorlardı ve ikisi de aynı hizadaydılar. Koray'dan "bekle" ya da "sabırlı ol" dışında bir cevap alacağını ummadığı halde "nereye gidiyoruz?" diye sordu Gökhan.
"Bazı işler istediğimiz gibi gitmedi," diyerek onu şaşırttı Koray. "Artık harekete geçiyoruz. Önce bilmen gereken bazı şeyler var, onları anlatacağım sana."
"Harekete geçiyoruz, hele şükür. Peki istediğin gibi gitmeyen şey nedir?"
"Açıkçası bazı planlarım için zamana ihtiyacım vardı, rahat bırakılmaya. Ama üzerimize çok geliyorlar. Artık Çin'de neredeyse hiçbir gücümüz kalmadı. Orada kuş gibi avlıyorlar bizimkileri."
"Dün gece çok önemli bir adamımı tuzağa düşürmek istediler. Kendisi kurtuldu ama 30'dan fazla adamı topladılar. Bu indirilen ikinci büyük darbe. Rusya'da da koca bir kampım yok edildi. Aynı gece, düşünebiliyor musun? Kazakistan'da da daha küçük bir saldırı oldu. Özbekistan'da bile bir saldırı oldu ve en iyi adamlarımdan biri gitti. Beni kovuyorlar Gökhan, görüyor musun? Şimdi sahnede onlar ve hep birlikte beni sürmeye çalışıyorlar. Çin'de kalan gücümü istihbarata harcayamam artık. Şimdi saldırmazsak ihtiyacımız olan zamana kavuşamayacağız."
Gökhan ilgiyle onu dinlemişti. Sonunda harekete geçmeleri iyiydi. Ama Kızıl Kurtların durumu hiç de iç acıcı görünmüyordu. Kızıl Kurtların Asya'da büyük bir gücü olduğu için onlardan yardım istemişlerdi. Ve şimdi Kızıl Kurtlar güçlerini kaybetme tehlikesi altındaydı.
"Harekete geçmekle neyi kastediyorsun? Senin bu olaylara karşı tam bir kabullenme içinde olduğunu sanıyordum."
"Hadi ama, tam bir kabullenme içinde olduğumu sanıyormuş. Öyleyse neden bekledin?"
"Bir planım var Gökhan. Dediklerimin olacağına hala tüm kalbimle inanıyorum ve senin de inanmanı isterim. Yine de benim tüm bunlara karşı bir planım var."
"Peki Ned?"
Koray kırbacını şaklatınca siyah at bir ok gibi fırlayarak Gökhan'ın sözünü yarıda kesti. Hemen o da atını hızla sürmeye başladı. Biraz sonra Koray atını ana yola bağlanan minik karlı bir patikaya sürdü. İşte bundan sonrasını Gökhan daha önce hiç görmemişti. Karlı ağaçların altında hızla ilerlediler. Atların burunlarından çıkan buhar sobadan çıkan duman kadar yoğundu. Ormanda sadece onların nal sesleri duyuluyordu. Yola iki at yan yana sığamadığı için Gökhan atıyla arkadan geliyordu. Bir süre böyle ilerlediler, daha sonra Koray atını durdururken elini kaldırdı ve Gökhan onun yanında zorlukla durabildi. Atıyla beraber uçurumdan aşağı uçmasına ramak kalmıştı. Ama gözlerini kocaman açmasının nedeni bu değil, aşağıda uçurumun dibindeki vadide gördükleriydi. Nefesini toplayıp kolunu ağzına siper ederek konuştu Kızılşaman. ''İşte planım.'' Rüzgar üstlerindeki abaları, atların kuyrukları ve yeleleriyle birlikte savuruyor, yüzlerini içinde binlerce minicik bıçak taşıyormuşçasına kesiyordu. Gökhan'ın ilk sorduğu soru şu oldu. ''Bunları nasıl getirdin buraya?'' Aşağıda vadideki iş makinelerinden bahsediyordu. Vinçler, kepçeler, dozerler, o tanıdık sarı renkleri ve biçimsiz uzantılarıyla eşek aralarına benziyordu. Şu an sadece birkaç tanesi hareket ediyordu. Orada burada irili ufaklı konteynerler, yığılmış malzemeler görünüyordu. Bu dev bir şantiyeydi. Göz alıcı büyüklükte bir inşaat alanıydı. Fakat ortada inşaat görünmüyordu henüz. Temeli bile atılmamıştı anlaşılan. Gökhan ilk şaşkınlığını üzerinden attıktan sonra daha mantıklı bir soru sormayı başardı. ''Bunlar nedir Koray?'' ''Ergenekon'' dedi Koray, kısaca duraksadıktan sonra. ''Beni takip et'' deyip atını sağa doğru sürdü ve oradaki fazlasıyla eğimli patikadan aşağı inmeye başladılar. Atlar en ufak bir hatada aşağı yuvarlanıp paramparça olacaklarının bilincinde değilmiş gibi korkusuzca iniyordu yokuşu. Göründüğünden çok daha uzun süren yolun ardından aşağıya ulaştılar. Gökhan ilk başta fark edememişti ama ortada bir inşaat olmadığı, temelin bile atılmadığı konusunda çok büyük bir yanılgı içindeydi. Aslında inşaat bitmiş sayılırdı. Sadece birkaç rötuş, ince iş kalmıştı. Ortalıkta görünmemesinin nedeni de bu olsa gerekti. Bu bir yeraltı kentiydi. 10.000 kişiyi içine alacak kapasitede inşa edilmişti. Kapalıyken atmosferle arasındaki en kısa bağlantının olduğu noktada 6 metre kalınlığında beton ve çelik vardı. Demek ki Koray bu kent için Türkiye'den inşaat makineleri istemişti. ''Oprichnina'yı hatırlıyorsun değil mi?'' diye sordu Koray. Şantiyede de atlarını bırakmamışlardı. Orada çalışan adamlar Kızılşaman'a selam veriyor, Gökhan'a da dostça gülümsüyorlardı. Gökhan Oprichnina'yı elbette hatırlıyordu ve Ergenekon hakkındaki gerçeği fark ettiği ilk anda aklına gelmişti. Oprichnina adlı acımasız örgütün patronu Korkunç Ivan, bundan 5 yıl önce Koray'ın burada yaptığına çok benzeyen bir yeraltı kenti inşa ettirmişti. Tüm dünyaya karşı açacağı nükleer savaştan sonra içinde saklanmak üzere yaptırmıştı orayı. Şimdi Korkunç Ivan kadar güçlü ve bir zamanlar onu yönettiği bölgeyi yöneten başka bir mafya patronu aynı şeyi yapıyordu. Oprichnina'yı yok eden 2 kişiden biriydi bu adam. Gökhan'ın içinden soğuk bir ürperti geçti. 5 yıl önce canla başla savaştığı şeyin bir benzeri, şimdi müttefiki olarak yanında duruyordu. ''Bununla ne yapacaksın Koray?'' ''Korkma, hiçbir yere nükleer silahla saldıracak değilim. Oprichnina'nın kenti bana sadece fikir verdi. Biliyorum her şey çok benzer görünüyor.'' Korkunç Ivan'ı öldürmene ben yardım ettim. Onun kontrolündeki bölgeyi ben ele geçirdim. Şimdi ondan daha güçlü bir mafya lideriyim ve onunkinden daha iyi bir yeraltı kenti inşa ettim. Benim kentim iyi bir amaca hizmet ediyor, bundan emin olabilirsin. Sana sonun kaçınılmaz olduğunu söylemiştim değil mi? Küçük askerler gelecek. Çin'in o biyolojik silahı kullanmasıyla tarihteki en büyük savaş başlayacak Gökhan. Ve bu savaşın kazananı olmayacak. Herkes elindeki kozları açık oynayacak ve bu gerçek sonu getirecek. Bundan kurtulmanın tek yoluysa bu. Ergenekon. Yıllar yıllar sonra dünya kendini yeniden temizlemeyi başardığında biz de atalarımızın yaptığı gibi buradan çıkacağız. İşte planım bu. Bu planda bana yer yok. Bu plan sadece burayı inşa etmekten ibaret değil. Ne yazık ki her şeyi tamamlamak için yeterli zamanım olmadı. İşte bahsettiğim ihtiyacım olan zaman bunlarla ilgili. Beyaz piramidin kehanetini öğrendiğim günden beri buranın inşasıyla uğraşıyorum ve zamanım yetmiyor Gökhan. O yüzden güç sahalarımı terk etmeye, çekilmeye başladım.
Çinliler küçük askerleri göndermekte çok aceleci davranıyorlar. Onları durduramayacağımızı biliyorum. Ama geciktirebiliriz.